Ayrım 17.
Sürekli bir insan ve araba sesinin aktığı dümdüz büyük caddelerin ortasında bile Lala görünmez olabileceğini biliyor. Başlangıçta çölün kızgın güneşinin izini taşıyordu. Uzun siyah bukleri saçları güneş kıvılcımlarıyla doluydu. O zaman insanlar ona başka bir gezegenden gelmişçesine şaşkınlıkla bakıyorlardı. Ama aradan aylar geçti ve Lala değişti. Saçlarını kısa kesti, soldu saçları, neredeyse kül rengi oldu. Ara sokakların alacakaranlığında, Aona'nın dairesinin nemli serinliğinde Lala'nın benzi de soldu, kül rengine dönüştü. Katedralin civarındaki bir eskicide bulduğu kahverengi bir mantosu var. Neredeyse bileklerine kadar iniyor. Kolları uzun yollar, omuzları da düşük. Ama olsun, asıl özelliği bir tür yün kilimden yapılmış gibi durması. Kumaş zamanla yıpranmış ve havu dökülmüş. Duvar renginde, eskimiş kağıt renginde. Lala mantosunu giydiği zaman gerçekten görünmez gibi olduğu hissine kapılıyor. İnsanların konuşmalarını dinleye dinleye sokak adlarını öğrendi. Bunlar garip adlar. Öylesine garip ki evlerin, binaların arasında yürürken bunları alçak sesle sayıyor. La Majeur, La Tourette, Lençe Meydanı, Petit Paris Sokağı, Vivo Meydanı, Sadi Carnot Meydanı, La Tarasque, Motes Çıkmazı, Cheval Sokağı, Belsunus Gezisi. Ne çok sokak, ne çok ad var öyle. Lala her gün halası kalkmadan sokağa çıkıyor, kahverengi mantosunun cebine bir parça bayat ekmek koyuyor ve yürümeye başlıyor. Önce Panier Mahallesi'nin çevresinde daireler çiziyor. La Prison sokağından geçerken denize kadar geldiğinde güneş belediye sarayını duvarlarına dağıtıyor. Arabaların geçişini seyretmek için bir an oturuyor ama fazla kalmıyor çünkü polisler gelip orada ne yaptığını sorabilirler. Sonra kuzeye doğru yürümeye devam ediyor. Gürültülü büyük caddelere tırmanıyor. La Canebière, Dugommier bulvarını, Atenes bulvarına geçiyor. Dünyanın bütün ülkelerinden insanlar var. Her türlü dil konuşuluyor. Uzun beyaz enferidi, plastik terlikli adamlar, solgun saçlı, solgun yüzlü kuzeyliler, askerler, denizciler, ona garip gelen küçük siyah okul çantaları taşıyarak hızla yürüyen dolgun iş adamları. Lala buralarda da bir kapının köşesine oturup gelip geçenleri, yürüyenleri, koşanları seyretmeyi sever. Çok kalabalık olduğu zamanlar kimse ona dikkat etmez. Belki de kendileri gibi biri olduğunu, birini beklediğini, bir şey beklediğini düşünüyor ya da dilenci sanıyorlardır. Kalabalık mahallelerde yoksul çok. Lala asıl onlara bakıyor. Küçücük çocukların elinden tutmuş, güneşe karşın çok soluk tenli, paçavralar içinde kadınlar, uzun yamalı paltolu yaşlı adamlar, bulanık gözlü ayyaşlar, sokakta yatıp kalkanlar, karton bavullar ve boş alışveriş torbaları taşıyan aç kalmış yabancılar var. Kirli yüzlü, saçlı diken diken, sıska bedenlerine bol gelen eski püskü giysiler içinde yalnız çocuklar görüyor. Bir yere gidermiş gibi hızlı hızlı yürüyorlar. Bakışları kaybolmuş köpeklerinki gibi kaçamaklı ve kötü. Lala yollarını kaybetmiş gibi görünen, yeri uykuda gibi yürüyen bütün bu insanlara bakıyor. Onlara bakarken koyu gözlerinde garip bir pırıltı var. O anda insanların üzerine konan, belki de çölün büyük ışığının pırıltısı ama onlar bunu varlı yok arası hissediyorlardır. Nereden geldiğini bilmiyorlar. Belki geçici bir ürperti duyuyorlardır. Ama yollarına hızla devam ediyorlar ve yabancı kalabalığın içinde kayboluyorlar. Lala bazı günler çok uzaklara gidiyor. Sokakların arasında öyle uzun uzun yürüyor ki bacakları ağrıyor. Dinlenmek için kaldırımın kenarına oturuyor. Sonra birçok arabanın ve kamyonun işlediği iki yana ağaçlı büyük cadde boyunca doğuya doğru yürüyor. Tepelere aşıyor, küçük vadilere dalıyor. Bir sürü boş alanın, yar gibi yüksek, binlerce bir örnek küçük pencereli büyük binanın bulunduğu mahalleler bunlar. Daha ötede çevreleri defne ve portakal ağaçlarıyla çevrili villalar. Tehlikeli bir köpek var gücüyle havlayarak parmaklık boyunca koşturuyor. Bir sürü sokak kedisi de var. Sıska, tüyleri diken diken, duvar tepelerini ya da duran arabaların altını mesken tutmuşlar. Lala yine yürüyor, yolları rastgele izliyor. Sivrisinek dolu kanalların kıvrıla kıvrıla geçtiği uzak mahallelerden geçiyor. Sıra sıra dizilmiş gri taşlı ağaçları paslanmış, kent kadar büyük mezarlıklara giriyor. Yamaçların tepelerine çıkıyor, öyle uzaklara gidiyor ki küp gibi dizilmiş binaların arasında kirli mavi bir leke oluşturan deniz zor görünüyor. Kentin üzerinde garip bir pus yüzüyor. Işığın soluklaştırdığı grili pembeli sarılı koca bir bulut. Güneş şimdiden batıya doğru inmeye başladı. Lala yorgunluğun, uykunun bedenini sardığını hissediyor. Uzakta ışıldayan kente bakıyor. Motor seslerini işleyen, tünellerin kara deliklerine dalan trenlerin gümbürtüsünü duyuyor. Korkmuyor. Ancak içinde kasılan bir şey var. Baş dönmesi, esinti gibi bir şey. Belki de denizi, dağları, kentleri, yolları aşıp buraya kadar gelen çöl rüzgarı şergidir. Anlaması zor. Burada öyle çok güç, öyle çok gürültü ve hareket var ki rüzgar yollardan, merdivenlerde, seyir alanlarında yolunu kaybetmiş olabilir. Lava gök gürültüsü gibi gümbürdeyerek soluk gökyüzünde ağır ağır yükselen bir uçağa bakıyor. Kentin üzerinde dönüş yapıyor. Önünden geçerken güneşi bir saniyeliğine söndürüyor. Denize doğru gidiyor. Giderek ufalıyor. Belli belirsiz bir nokta haline gelene kadar Lava ona bütün gücüyle bakıyor. Kim bilir, belki de çölün üzerinden uçar. Kum ve taş alanların üzerinde, Hartani'nin yürüdüğü yerde. O zaman Lava da oradan gidiyor. Bacakları hafifçe titreyerek kente doğru iniyor. Lava'nın yapmayı pek sevdiği bir şey daha var. Garın önündeki büyük yüksek merdivenlerin basamaklarına oturup inip çıkan yolculara bakmak. Soluk soluğa gelenler var. Gözleri yorgun, saçları dağınık, ışıkta sendeleyerek iniyorlar basamakları. Gidenler var. Trenlerini kaçırmaktan korktukları için acele ediyorlar. Basamakları ikişer ikişer çıkıyorlar. Bavulları, çantaları bacaklara çarpıyor. Sabit gözlerle dosdoğru garın girişine bakıyorlar. Son basamaklarda tökezliyor, kaybolma korkusuyla birbirlerine sesleniyorlar. Lala gar civarında dolanmayı pek sever. Büyük kent daha tamamlanmamış da insanlar bu büyük delikten gelip gidiyorlarmış gibi bir duyguya kapılır. Gitmenin hoş bir şey olacağını sık sık düşünür. Kuzeye gidecek. Adları ona hem çekici hem ürkütücü gelen ülkelere. İran, Bordeaux, Amsterdam, Lyon, Dion, Paris, Calais. Biraz parası olduğunda Lala gar binasına giriyor. Büfeden bir Coca-Cola alıyor. Bir de rıhtıma giriş bileti. Giden yolculara ayrılmış büyük bekleme salonuna giriyor. Az önce gelen ve gitmek üzere olan trenlerin karşısında bütün peronları dolaşıyor. Ara sıra bir vagona bindiği bile oluyor. Deri taklidi yeşil sıralara bir an oturuyor. İnsanlar peş peşe geliyor, kompartımana yerleşiyor. Burası boş mu diye soranlar oluyor. Lava onlara küçük bir boş işareti yapıyor. Hoparlörler trenin kalkmak üzere olduğunu ilan edince Lala vagondan hızla iniyor ve kendini perona atıyor. Gar insanların görünmeden görebildiği bir yerdir. Çünkü orada öyle çok telaş ve hareket vardır ki kimse kimseye dikkat etmez. Garda her çeşit insan var. Kötüler, yüzleri pancar gibi kızarmış şiddet dolu insanlar, ağız ağız bağıran adamlar, çok hüzünlü ve çok yoksul insanlar da var. Trenlerinin kalkacağı peronu kaygıyla arayan ihtiyarlar, fazla yüksek vagonlar boyunca eşyalarıyla seke seke ilerleyen çok çocuklu kadınlar. Yoksulluğun yerinden yurdundan ettiği herkes burada. Soğuk ülkelere gitmek üzere gemilerden inen alacalı bulacalı gömlekli, bütün eşyaları bir plaj çantasından ibaret siyahlar, eski ceketler, dağ başlıkları ya da kulaklıklı kasketler giymiş esmer Kuzey Afrikalılar, Türkler, İspanyollar, Yunanlılar, hepsi tasalı ve yorgun. Rüzgarın altında peronlarda dolanıyor, kayıtsız yolcu kalabalığının, dalga geçen askerlerin arasında birbirlerini çarpıyorlar. Lala telefon kulübesiyle ilan panosunun arasında yarı gizlenmiş onlara bakıyor. Karanlığa iyice gömülmüş, mantosunun yakası bakır rengi yüzünü gizliyor. Ama zaman zaman kalbi daha hızlı çarpıyor. Gözlerinde güneşin çöldeki taşlara yansıması gibi bir parıltı, başka kentlere doğru gidenlere, açlığa, soğuğa gidenlere, aşağılanacak, yalnızlık içinde yaşayacak insanlara bakıyor. Önünden geçiyorlar. Belleri biraz bükük, gözleri bomboş. Yerlerde yatarak geçirdikleri gecelerden sonra giysileri şimdiden yıpranmış, bozguna uğramış askerleri andırıyorlar. Kara kentlere, basık göklere, göğsü parlayan hastalığa doğru gidiyorlar. Otoyolların aşağı kısımlarında, çamurlu arazilerde kurulmuş sitelerine, yüksek duvarlı parmaklıklarla çevrili toprağın içine kazınmış mezarları andıran odalara gidiyorlar. Eşyalarını ve kendilerine ağır gelen çocuklarını sürükleyerek hayaletler gibi geçen bu erkekler ve kadınlar belki geri dönmeyecekler. Köylerinden, ailelerinden uzakta, tanımadıkları bu ülkelerde ölecekler. İnsanlar hayatlarını çalacak, onları öğütecek, yutacak olan yabancı ülkelere gidiyorlar. Lala karanlık köşesinde kımıldamadan duruyor ve gözleri buğulanıyor. Çünkü aklından geçenler bunlar, başını alıp gitmeyi ne kadar isterdi. Kentin sokaklarını geride bırakarak bahçe, yol ve kıyı bile bulunmayan bir yere gitmeyi. Bir zamanlar olduğu gibi çöle doğru incelerek giden patikaya ulaşmayı. Kentte hava kararıyor. Sokaklar, garın çevresi, demir kuleler, kafelerin ve sinemaların kırmızı, sarı, yeşil şeritleri aydınlanıyor. Lala karanlık sokaklarda ses çıkarmadan yürüyor. Duvarlara sürtünerek kayıyor. Gece olunca sokak lambalarının yarı aydınlığında erkeklerin yüzü korkunç. Gözleri sertçe parlıyor. Dar geçitlerde, binaların araba girişlerinde ayak sesleri yankılanıyor. Lala hızlı hızlı yürüyor, kaçmaya çalışıyor sanki. Kimi zaman bir erkek onu izliyor, yanına gelip kolundan tutmaya yelteniyor. O zaman Lala bir arabanın arkasına gizleniyor, sonra yok oluyor. Yeniden gölge gibi kaymaya başlıyor. Eski kentin sokaklarında dört dönerek Ağlan'ın yaşadığı Paniyer Mahallesi'ne gidiyor. Nereye girdiği belli olmasın diye merdivenleri karanlıkta tırmanıyor. Kapıyı hafifçe tıklatıyor. Halasının sesini duyunca rahat bir nefes alıyor ve adını söylüyor. İşte büyük Marsilya kentinde bütün o yıllar boyunca bir gün asla tanıyamayacağı o erkeklerin ve kadınların arasında Lala'nın günleri böyle geçip gidiyor. Ortada çok dilenmiyor. İlk zamanlar kente yeni geldiğinde Lala buna çok şaşıyordu. Şimdi alıştı. Kentteki çoğu insan gibi onları görmezden gelmiyor. Üstlerine basmamak için yollarını değiştirenler, aceleleri olduğunda üzerlerinden atlayanlar bile var oysa. Radix bir dilenci çocuk. Garın civarındaki büyük caddelerden birindeyken onu tanıması şöyle oldu. Lala bir gün Paniyer'den erken çıktı. Mevsim kış olduğu için hava hala karanlıktı. Eski kentin dar sokaklarında ve merdivenlerinde pek kimseler yoktu. Düşkünler evi Hotel Dino'nun altındaki büyük cadde ıssızdı. Yoldan yalnızca farları açık kamyonlar ve motorlu bisikletlere binmiş, pardesülerine sarılmış birkaç erkek, birkaç kadın geçiyordu. Radix'i orada gördü. Bir kapının köşesine büzülmüş, rüzgardan ve çiseleyen yağmurdan elinden geldiğince korunmaya çalışıyordu. Çok üşümüş görünüyordu. Lala yanından geçerken ona garip bir bakışla baktı. Kız kesen bir oğlanın bakışı değildi bu. Ona gözlerini kaçırmadan baktı. Ama hayvanların gözleri gibi onun bakışlarından da pek bir şey anlaşılmıyordu. Lala önünde durdu ve sordu. Burada ne yapıyorsun? Üşümüyor musun? Oğlan gülümsemeden başını salladı. Sonra elini uzattı. Bir sadaka ver, ne olursa. Lala'nın yanında öğlenin yemek için aldığı bir parça ekmek ve portakaldan başka bir şey yoktu. Onları oğlana verdi. Çocuk teşekkür etmeden portakalı sertçe kaptı ve yemeye başladı. Lala onu işte böyle tanıdı. Daha sonra onu sokaklarda, gar civarında ya da hava izin verdikçe büyük merdivenin orada gördü. Saatlerce oturur, insanlara dikkat etmeden dosdoğru karşıya bakar ama Lala'yı pek sever. Belki portakaldan dolayıdır. Adının Radix olduğunu söyledi. İnce bir dağ parçasıyla yere bile yazdı. Ve Lala okuma yazma bilmediğini söyleyince şaşırmış göründü. Çok güzel saçları var. Kapkara ve sert. Teni bakıra çalıyor. Gözleri yeşil. Dudaklarının üzerinde ince bir bıyığın gölgesi var. Ama asıl güzel olan bembeyaz kesici dişlerini parıldatan gülümsemesi. Sol kulağında küçük bir halka var. Altın olduğunu ileri sürüyor. Oysa giysileri çok sefil, lekeli ve artık. Eski bir pantolon, üst üste geçirdiği eski püskü kazaklar ve ona bol gelen bir erkek ceketi. Siyah deri kunduralarının içinde ayakları çıplak. Lala onu görmeyi, sokaklarda rastlamayı pek seviyor. Çünkü o her seferinde farklı görünüyor. Bazı günler bir düşün içinde kaybolmuş da hiçbir şey onu kurtaramamış gibi gözleri hüzünlü ve buğulu. Bazı günler ise neşeli, gözleri parlak. Anlattıkça uydurduğu bir sürü saçma sapan hikaye döktürür, sonra uzun uzun sessizce güler. Lala da onunla birlikte gülmeye başlar. Lala halasının evine onu görmeye gelmesini isterdi. Ama çağırmaya cesaret edemiyor. Çünkü Radix çingene. O Paniyer Mahallesi'nde yaşamıyor. Evi bu yakınlarda bile değil. Batıda bir yerde, demir yolunun civarında, büyük boş alanların, benzin depolarının ve gece gündüz tüten bacalarının. Bunlar onun dedikleri. Oysa evinden, ailesinden asla uzun uzun söz etmez. Oturduğu yer kente her gün gelmek için fazla uzakmış. Geldiği zamanlarda evine dönmektense dışarıda uyuyormuş. Vız gelirmiş ola. İnsanın üşümeyeceği, rüzgarın işlemediği, kimsenin, hiç kimsenin olamayacağı sıkı barınaklar bilemiş. Söz gelimi harap günlük binalarının merdiven altları. Bunlardan birinde bir çocuğun bile olacağı büyüklükte bir delik varmış. Radix içine kayar, ağzını bir karton parçasıyla örtermiş. Ayrıca şantiyelerde araç gereç konan sundurmalar ya da üstü branda viziyle örtülü kamyonetler de var. Radix bu işlerden anlar. Ona çoğu zaman gar civarında rastlarsınız. Güzel havalarda, güneş sıcacık olunca büyük merdivenin basamaklarına oturur, Lola da yanına gelir. Birlikte yürüp geçenleri seyrederler. Kimi zaman Radix gözüme birini kestirir. Bak gör der Lola'ya. Gardan çıkan, ışıktan biraz sersemlemiş yolcunun yanına gider ve ondan bozuk para ister. Güzel bir gülümsemesi olduğu için ayrıca gözlerinde hüzne benzer bir şeyler olduğundan yolcu durur, ceplerini karıştırır. Daha çok 30 yaşlarında iyi giyimli, fazla eşya taşımayan erkekler para verir Radix'e. Kadınlarla durum daha karışık. Soru sormaya kalkarlar. Radix de bundan hoşlanmaz. Durum böyle olunca hoş görünümlü genç bir kadın gördü mü Lola'yı dürtükler. Sen git, sen iste der. Ama Lola para istemeye cesaret edemez. Biraz utanır. Oysa bir pasta yemek ya da sinemaya gitmek için azıcık parası olsa fena mı olurdu? Bu yıl son kez yapıyorum bu işi diyor Radix. Gelecek yıl gideceğim, Paris'te çalışmaya gideceğim. Lola nedenini soruyor. Gelecek yıl yaşım geçecek. Yaşım geçerse insanlar iş bul çalış derler. Bir an Lola'ya bakıyor. Sonra çalışıp çalışmadığını soruyor. Lola başını sallıyor. Radix otobüslerin yanından geçen birini gösteriyor. O da benimle çalışıyor. Patronumuz aynı. Hayaleti andıran genç bir zenci. Yolculara doğru seyirtip bavullarını taşımaya yelteniyor. Ama işler iyi gitmiyor sanki. Radix onu silkiyor. Bu işi beceremiyor. Adı belki. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum ama adını söylerken diğer zenciler kıkırdaşıyor. Patronu hiçbir zaman bol para getirmez. Lola'nın ona şaşkınlıkla baktığını görüyorlar. Ah evet sen bilmiyorsun. Patron benim gibi çingene. Adı Lino. Ve hepimizin yaşadığı yer, biz otel diyoruz. Bir dolu çocuğun yaşadığı büyük bir ev. Hepsi Lino için çalışır. Kentteki bütün dilencileri adlarıyla tanıyor. Nerede oturduklarını, kimin hesabına çalıştıklarını biliyor. Yalnız yaşayan yersiz yurtsuzları bile tanıyor. Erkek ve kız kardeşlerinde ailece çalışan çocuklar vardır. Büyük dükkanlardan ve süpermarketlerden bir şeyler araklarlar. En küçükler gözcülük etmeyi öğrenir ya da satıcıların dikkatini dağıtır. Bir de kadınlar vardır. Uzun çiçekli elbiseler giymiş çingene kadınlar. Yüzleri siyah peçeler. Yalnızca kuş gözü gibi parlak siyah gözleri görünür. İhtiyar adamlar, ihtiyar kadınlar da vardır. Burjuvaların ceketlerine ve eteklerine sarılır, kendilerine küçük bir metelik verilene kadar durmadan mırıldanır yakalarından düşmezler. Onları görünce ya da memesine asılmış küçük bir çocukla büyük caddenin köşesinde dilenen çirkin bir genç kadına rastladığında Lola'nın yüreği daralır. Eskiden korkunun ne olduğunu iyi bilmiyordu. Çünkü orada, hartanenin yaşadığı yerde yalnızca yılanlar ve akrepler vardı. Ya da gecenin içinde karanlıkta dolanan kötü ruhlar. Oysa burada boşluk korkusu, çaresizlik, açlık korkusu var. Leş kokan iğrenç bodrumların aralık vasistaslarından sızan, avlulardan yükselen mezar gibi soğuk odalara giren ya da kötü bir rüzgar gibi büyük caddelerde dolanan korku. Korku insanların gece gündüz durmadan yürüyüp gittiği, sonsuza kadar itişip kakıştığı caddelerde kol gezen, krep tavanlı pabuçların bitip tükenmez sesinde, sözlerin motorların umurtusunda soluk soluğa yükselen adı olmayan korku. Kimi zaman başı öyle hızlı dönüyor ki oturmak zorunda kalıyor. Hem de hemen ve Lola gözleriyle dayanacak bir yer arıyor. Bakırı çalan yüzü kül gibi oluyor. Gözlerinin feri sönüyor. Ağır ağır dev bir kuyuya dalar gibi yere düşüyor. Yüzeye çıkma umudu yok. Ne var oğlum, yalan mısınız? İyi misiniz? Ses bir yerlerden geliyor. Kulağından çok uzakta bir yerlerden. Gözlerindeki perde açılmadan Lola soluktaki sarımsak kokusunu duyuyor. Bir duvarın dibine yığılmış. Adam elini tutuyor ve üzerine eğiliyor. Daha iyisiniz, daha iyisiniz. Ağır ağır konuşmayı başarıyor. Sözcükler belki de yalnızca aklından geçiyordur. Adam yürümesine yardım ediyor. Onu bir kahvenin terasına götürüyor. Toplanan kalabalık dağılıyor. Ama Lola yine de bir kadının üzerine basa basa şu sözleri söylediğini duyuyor. Gebe kalmış, hepsi bu. Adam onu bir masaya oturtuyor. Yeniden üzerine eğiliyor. Kısa boylu, şişman bir adam. Yüzü çiçek bozuğu, bıyıklı, başında neredeyse hiç saç kalmamış. Bir şeyler için kendinize gelirsiniz. Açım diyor Lola. Her şeye karşı kayıtsız, belki de öleceğini düşünüyordur. Açım. Bu sözleri ağır ağır tekrarlıyor. Adam şaşkına döndü, kekeliyor. Kalkıyor, tezgaha doğru koşuyor. Az sonra bir sandviç ve bir sepet çörekle dönüyor. Lola onu dinlemiyor, hızla atıştırıyor. Önce sandviçi, sonra bütün çörekleri peş peşe yiyor. O yerken adam bakıyor. Şişman yüzü heyecandan hala allak bullak. Durup durup bir şeyler söylüyor. Sonra susuyor. Lola'yı yormaktan korkuyor. Sizin önümde öylece düştüğünüzü görünce yüreğim ağzıma geldi. Bu ilk kez mi başınıza geliyor? demek istediğim korkunç bir şey. Caddedeki kalabalık, arkanızdakiler az daha sizi ezecekti. Durmadılar bile. Bu benim adım Paul, Esther. Ya sizinki? Fransızca konuşuyor musunuz? Buralı değilsiniz, öyle değil mi? Doydunuz mu? Size bir sandviç daha getireyim mi? Soluğunda kuvvetli bir sarımsak, tütün ve şarap kokusu var. Ama Lala orada olmasından memnun. Onu sevimli buluyor ve gözleri biraz parlıyor. O bunu fark ediyor ve yeniden konuşmaya başlıyor. Sözleri karmakarışık. Hem soru soruyor hem yanıtlıyor. Siz artık aç değilsiniz değil mi? Biraz bir şeyler içer misiniz? Konyak? Hayır, şekerli bir şey olsa. İnsan kendini halsiz hissettiğinde daha iyi gelir. Kola ya da meyve suyu? Sizi sıkmıyorum değil mi? Biliyor musunuz, ben ilk kez önümde yere düşüp boyandığımı görüyorum da. Yani gerçekten şok geçirdim. Ben P ve T'de çalışıyorum. Buna alışık değilim. İşte böyle, yani demek istiyorum ki bir doktora görünseniz. Gidip telefon edeyim mi? Yerinden kalkıyor ama Lala başını sallıyor ve adam yeniden oturuyor. Lala az sonra biraz sıcak çay içiyor ve yorgunluğu dağılıyor. Yüzü yeniden bakır rengine kavuşuyor. Işık gözlerinde parlıyor. Ayağa kalkıyor. Adam onu sokağa kadar yürüyor. Siz iyi olduğunuzdan eminsiniz değil mi? Yürüyebilecek misiniz? Evet evet, sağ olun, diyor Lala. Ayrılmadan önce Paul Esther bir kağıt parçasına adını ve adresini yazıyor. Bir şeye ihtiyacınız olursa... Lala'nın elini sıkıyor. Ondan hafifçe boylu, mavi gözleri hala heyecandan buğu içinde. Hoşça kalın, diyor Lala. Ve arkasına bakmadan olabildiğince hızlı yürüyerek uzaklaşıyor. Her tarafta az çok köpek var ama onlar dilenciler gibi değil. Panier'de, Lange Meydanı'nda, Refuge Sokağı'nın ortasında yaşamaya yeğlerler. Lala gerçekten onlara bakar, önemsemiyor. Tüyleri ve kendi kendir, çok sıskadırlar. Ama eskiden sitede tavuk ve koyun çalan yabani köpeklere benzemezler. Bunlar daha iri ve daha güçlü köpeklerdir. Görünümlerinde tehlikeli ve umutsuz bir şey vardır. Yiyecek bulmak için bütün çöp yerlerine dalarlar. Eski kemikleri, balık kafalarını kemirir, kasapların attığı atıkları yerler. Lala'nın iyi tanıdığı bir köpek vardır. Her gün aynı yerde durur, büyük kiliseye giden yolun orada, merdivenlerin altında. Kapkayadır, boynunda göğsüne kadar inen beyaz bir gerdanlık vardır. Adı Dip ya da Hip. Lala pek bilmez ama bu önemli değil, çünkü onun gerçek bir efendisi yok. Lala küçük bir oğlan çocuğunun sokakta onu bu adla çağırdığını duymuştu. Lala'yı gördüğünde sevinir, sanki kuyruk sallar. Ama kızın yanına yaklaşmaz, zaten yanına kimseyi yaklaştırmaz. Lala ona birkaç söz söyler, hatırını sorar ama durmaz geçer. Yanında yiyecek bir şeyler varsa ona küçük bir parçasını atar. Burada Panier mahallesinde herkes herkesi az çok tanır. Motor ve hortumları, ayakkabı sesleri arasında erkek ve kadın kalabalığının caddelerden dalga dalga aktığı kentin geri kalan kısmı gibi değil orası. Burada Panier'de sokaklar kısadır, dönemeçlidir. Başka sokaklara, yollara, geçitlere, merdivenlere açılır. Burası daha çok birbirlerine geçen koridorları ve odaları olan büyük bir daireye benzer. Ancak kara köpek Dip ya da Hip ile adlarını bilmediği birkaç çocuğun dışında çoğu insan Lala'yı görmez sanki. O ses çıkarmadan kayar, sokaktan sokağa geçer, güneşin ve ışığın izinde yürür. Belki de insanlar korkuyordur burada. Korkacak ne var? Anlatması zor, kendilerini göz altında hissediyor olmalılar. Her davranışlarına, her sözlerine dikkat etmek zorundalar sanki. Aslına bakılırsa onları gerçekten gözetleyen yok. Belki de ayrı ayrı diller konuşuyor olmalarından kaynaklanıyordur bu korku. Burada Kuzey Afrikalılar var, Mağribliler, Faslılar, Cezayirliler, Tunuslular, Mauritanyalılar, Afrikalılar var, Senegalliler, Maliler, Dahomeyliler, bir de dört bir taraftan gelip kendi dillerini doğru dürüst konuşamayan Yahudiler, Portekizliler, İspanyollar, İtalyanlar da var.